Ayrım 13. Yeşil Gece. Reşat Nuri Güntekin. Sayfa 181. Şahin Efendi o akşam arkadaşı Rasim'le beraber Deli Necip'e misafir gitti. Meseleyi uzun uzun konuştular. Mühendis çok bedbindi. "Ben neticeyi fena görüyorum," diyordu. "Muallim Nihat, Kelami Baba türbesi gibi gözümün önünde cayır cayır yanacak. Onu kurtarmak için hiçbir şey yapamayacağız. Muhakeme yakında başlıyor. Heyeti hakime görünüşte Eyüp Hoca, müderris Zühtü Efendi, Cabir Bey vesaire vesaireden müteşekkildir. Nihat Efendi'nin leh ve aleyhindeki deliller ne olursa olsun son hükmü bunlar verecek. Onun için Muallim Efendi'yi şimdiden küreye mahkum olmuş farz edebiliriz. Meğer ki mucize eseri olarak bu şahıslar arasında bir ihtilaf çıksın. Benim kanaatim bu." Şahin Efendi Necip'in korkusunu fazla mübalağalı buldu. Bununla beraber bu sözler pek de yabana atılır şeyler değildi. Emir Dede baş muallimini bir düşüncedir aldı. "Efkar-ı umumiye mütemadiyen körükleniyor," diyordu. "Sarıova gazetesi ateş püskürüyor. Mektep talebeleri teşvik edildi. Hele o geceki nümayiş, o ne çıldırtıcı şeydi ya Rabbim. Bütün bunlar fena alametler. Müstantik temiz ve ciddi bir adama benziyor. Nihat Efendi'yi tevkif etmek için ne kadar tereddüt etti. Fakat neticede etrafın tazikine dayanamadı. Heyet-i hakimiyeyi de aynı şekilde tazik edecekleri muhakkak görünüyor. Acaba o ne dereceye kadar mukavemet edebilecek?" Mühendis Necip istihfafla güldü, omuzlarını silkti. Öteki itiraz etti. "Yok, ben bu heyet-i hakime meselesinde senin kadar bedbin değilim. Zabıta raporuna göre yangının bir suikast eseri olduğu muhakkak. Fakat ortada Nihat Efendi'yi itham edecek hemen hemen hiçbir delil yok. Bir mahkeme, gel bakalım muallim efendi, sen sarhoşken ötede beride türbeleri yakmak lüzumundan bahsetmişsin. Binaenaleyh bu Kelami Baba türbesini yakan sensin. Bahusus efkar-ı umumiye de seni mücrim zannediyor diyebilir mi? Hadi böyle karakuşi bir muhküm şeriat mahkemeleri ağzına bir dereceye kadar yakışık alır farz edelim. Fakat adliye mahkemelerinden böyle bir şey nasıl beklenir? Hem olsa bile bunun istinafı var, temizi var. Deli Necip Şahin Efendi'yi dinlemiyor, ağzıyla mızıka çalıyor, önündeki masaya yumruğuyla hafif hafif vurarak davul sesleri çıkarıyordu. Şahin Efendi kendi kendiyle konuşuyormuş gibi ağır ve mütereddit devam etti. Evet, ortada onu itham edecek hiçbir delil yok. Gerçi bir mütekaid memur ona akşam ezanında mezarlık yolunda tesadüf ettiğini söylemiş. Fakat Nihat Efendi bu saatte kasabadan bir, mezarlıktansa en aşağı 1,5 saatlik bir mesafede bir çeşme başında yanık yüzlü bir çobanla konuşuyormuş. Çobanın şehadeti memurun iddiasını kökünden çürütüyor. Rasim, ya Nihat Efendi'yi yangından yarım saat evvel Kelami Baba civarında gören Türbedarzade'nin iddiası, dedi. Şahin Efendi kaşlarını çattı. Evet, bu iddia da benim midemi bulandırıyor. Fakat Nihat Efendi o saatte evinde yattığını ispata muvaffak olur. Necip mızıkasında bir fasıla verdi. Ben kendi hesabıma öyle memur ederim ki o zamana kadar mahkeme için daha kuvvetli deliller pişirilip kotarılır, dedi. Emir Dede baş muallimi Necip'le kavga eder gibi hiddetle, peki ama bu adama neden bu kadar çullanıyorlar, dedi. Onu yok yere mahkum etmekle ellerine ne geçecek? Mühendis ona acır gibi gülümseyerek cevap verdi. Doğan Bey, sonda daima söylerim ya, hemen bütün idealistler gibi senin de fazla saf ve ahmak bir tarafın vardır. İdealistler bazı insanların hasbeten lillah fitnelik etmek, başkalarını zarara sokmaktan duydukları zevke şaşıyor musun? Bu da o cinsten bir keyif. Bununla beraber onların Nihat Efendi'yi mahkum ettirmek istemeleri pek hasbi bir şey de değildir. Onlar bu mahkumiyetten birkaç nevi fayda bekliyorlar. İstersen aklıma gelen birkaçını sana sayayım. Evvela halkın zaman zaman uyuşur, söner gibi olan gayret-i diniyesini tahrik etmek pek lazım bir şeydir. Bunun için din ve şeriatı tehlikede göstermekten daha müessir usul var mıdır? Dinsizler Kelami Baba türbesini yakmış demek, senin Yeşil Ordu gönüllüleri dediğin cahil mutasıplara ya Eyyül Henas, tehlike var silah başına demekten farksızdır. Asker ordusuna nasıl mevzeyini unutturmamak için zaman zaman manevralar yaptırılıyorsa, onlara da böyle manevralar yaptırılır. Saniyen, bu mahkumiyet hocaların dinsizlik, farmasonluk falan gibi şeylerle itham ettikleri yeni adımları lekelemese bile herhalde cahil ahaliye karşı müşkül bir mevkide bırakacaktır. Mesela sen yeni mektebini müdafaa ederken karşındaki içinden ne olduğunu bilmez miyim? Nasıl Kelami Baba türbesini yakar mısın diyecektir. Salisen Nihat Efendi Sarıova idadisi Rizaziye ve Fransızca muallimidir. Anlıyor musun Doğan Bey? Riyaziye ve Fransızca. Medreselere hiçbir zaman giremeyecek iki ders. İdadi mektebi Fransızca ve Riyaziye mualliminin kundakçı diye mahkum edilmesi, tasavvur et, medreseler için ne parlak bir zaferdir. Medresemize, ilmimize köhne diyorsunuz. Yeni mektep, yeni ilim haltı yiyorsunuz, öyle mi? Alın size yeni ilim okutan hocayı. Muallim Kelami Baba türbesine kundak soktu. Yetiştireceği talebe, memleketi, şeriatı ateşe verecek. Gel bu hutbedeki belagate karşı bir cevap bul da söyle Doğan Bey. Nihat Efendi'nin Kelami Baba türbesini yaktığında şüpheliyim. Fakat medresecilerin idadiye bir bomba koymak istedikleri muhakkak. Görüyorsunuz, yarın öbür gün bir kokusu çıkar, söyledi dersiniz. Deli Necip'e daha şimdi söz söylerken gelen bu fikir, onun beynini bir yangın alevi gibi birdenbire sarıvermişti. Evet, bu muhakkak idadiye karşı bir suikast. Fakat bunu Marif Müdürü'ne, hele Galatasaray'da biraz Fransızca öğrenmiş, karmakarışık biraz fen dersi görmüş olmasına rağmen yobazların en bayağısı, en embesili olan idadi müdürüne nasıl anlatırsın? Doğan Bey, ben eski fikrimden dönüyorum. Ben de seninle beraber kendimi ortaya atacağım. Bu Nihat Efendi için çalışacağım. Şahin Efendi telaşlı telaşlı ellerini sallayarak, aman sakın bunu yapma, dedi. Bana gizli yardım et, fakat ortaya çıkmaktan çekin. Bir parti şeklinde gözükürsek halimiz yamandır. Bizi bir kaşık suda boğarlar. Sonra sen heyecanlı adamsın. O gece aralarında verdikleri karar şu oldu. Şahin Efendi ile Necip vakit geçirmeden iyi bir avukat bulacaklardı. Fakat bundan daha evvel Emir Dede baş muallimi fırka katibi mesul ile görüşmeye gidecekti. Mahkemeyi etrafın tesir ve tazikinden mümkün mertebe korumak için Cabir Bey'i kazanmaktan iyi çare olamazdı. 22. O tarihte katibi mesul ile Şahin Efendi'nin arası pek iyiydi. Cabir Bey ara sıra Emir Dede mektebine uğrayarak bir kahve içiyor, çocuklara milli marşlar söyletiyor, terbiyeyi bedeni hareketleri yaptırarak seyrediyordu. Şahin Efendi buna pek memnundu. Çünkü katibi mesulün Emir Dede'yi sevdiğini gören softalar mektebe dil uzatmaktan çekiniyorlardı. Sonra bu himaye Emir Dede'ye bazı maddi menfaatler de temin ediyordu. Cabir Bey o gün Şahin Efendi'yi çatkın bir çehreyle kabul etti. Sana dargınım hocam, dedi. Ötede beride fırkanın aleyhinde bulunduğunu söylüyorlar. Şahin Efendi hiç fütursuz cevap verdi. Bunu söyleyenler herhalde aciz şahsıma ve mektebime verdiğiniz ehemmiyeti çekemeyen hasutlardır. Beni gözünüzden düşürmek için öyle söylemiş olacaklar. Herhalde inanmadığınıza eminim. Cabir Bey gülümseyerek başını salladı. Tabii, ancak fırkanın pek hareketli taraftarlarından da görünmüyorsunuz. İntihabat yaklaştı. Muhaliflerin gizli gizli faaliyette bulunduklarını haber alıyorum. Dostlar bu sıkı günümüzde bizi bırakırlarsa olur mu? Şahin Efendi derhal cevap verdi. Bu siteminiz de latife olsa gerek. Sarıova'da himmetinize iyi bir mektep vücuda getirmeye, bu surette fıkra hükümetinizin yüzünü artmaya çalışıyorum. Bu fırkamıza az bir hizmet midir? Şahin Efendi, Cabir Bey'i biraz pohpohladıktan sonra muallim Nihat Efendi meselesini açtı, korkularını birer birer söyledi. Katibi mesul, asabi bir tavırla kaşını gözünü oynatarak dinliyordu. O bitirdiği vakit soğuk bir sesle cevap verdi. Nihat Efendi'nin mücrim olduğunu ben de pek zannetmiyorum. Ancak onu da söyleyeyim ki ben bu adamdan hiç hoşlanmam dedim. Sizin için latife ettim. Fakat onun bizim en azılı muhaliflerimizden olduğu muhakkak. O yaratılış itibariyle bir şeye herkesin muhalif, bedbin ve hasta bir adamdır. Bu adam bir politikacı olsaydı... Cabir Bey, tavuk altından civciv kapan bir yırtıcı kuş huşunetiyle Şahin Efendi'nin ağzından lakırdısını kaptı. Yani muzur bir adam, öyle mi Şahin Efendi? Bunu kendi ağzınızda söylediğinize memnun oldum. Eski Ispartalılar, memlekete bir hizmeti dokunmayacak sakat, çürük çocukları bir kayanın tepesinden atıp öldürürlermiş. Ben de elimde olsa çürük kafalı vatandaşlara aynı muameleyi yapardım. Herhalde Nihat Efendi'nin sırf hasta, bedbin bir adam olduğu için haksızlığa uğramasını istemezsiniz. Cabir Bey'in kanlı yüzü büsbütün kızardı. Amma tuhaf lakırdı söylersin be biraderim. Esasen Nihat Efendi meselesinin benimle ne alakası var? Ben hakim miyim? Maksadımı anlatamadım. Herkes bu adamın aleyhinde söylüyor. Mahkemenin tesir altında kalmasından korkuyorum. Umar mısınız bizim mahkememizden böyle bir şey? Şahin Efendi birkaç kere yutkundu, ellerini ovuşturmaya başladı. Ne evet diyebiliyordu ne hayır. Cabir Bey amirane bir tavırla, "Bırakalım bu Nihat Efendi meselesini," dedi. "Mahkeme ne isterse yapsın. Bizim düşünülecek daha mühim şeylerimiz var. İntihabat yaklaşıyor. Yeni hocaların fırkaya merbudiyetinden eminim. Ancak eski hocalar için fena haberler geliyor. İhtilafçılar onları elde etmeye çalışırlarmış vesaire vesaire." Şahin Efendi Cabir Bey'den ayrıldıktan sonra çarşı kahvelerinden birinde kendini bekleyen mühendis Necip Bey'in yanına gitti. Meyus bir tavırla, "Cabir Bey'den hayır yok," dedi. Nihat Efendi'yi katibi mesule azılı bir muhalif olarak tanıtmışlar. Sonra eski hocaların itilafçılarla birleşmek üzere olduğunu söyleyerek adamcağızı telaşa düşürmüşler. Benim anladığıma göre Cabir Bey bu meselede muallim Nihat'ı tutmakla hem eski hocaları büsbütün kızdıracağını hem de Müderris Zühtü Partisi'ni elden kaçıracağını zannediyor. İntihabatın yaklaşması bu meselede çok aleyhimize bir şey oldu. Hasan Talat Bey, Sarıova'nın en meşhur avukatıydı. Birçok seneler Mektebi Hukuk'ta Mecelle hocalığı etmiş, Hürriyet'in ilk senesinde 3 ay kadar da adliye müsteşarlığında bulunmuştu. Belli başlı hukuk alimlerinden olduğu söylenirdi. Şahin Efendi, muallim Nihat'ın davasını evvela ona vermeyi düşündü. Arkadaşları itiraz ettiler. Hasan Talat mükemmel bir avukattır. Tuttuğunu koparır, en haksız davaları bile kazanır. Ancak işi başından aşkındır. Fazla para gözlüdür. Her zamanki müşterileri zengin adamlardır. Mücadelesi beyhude olacak. Şahin Efendi onları dinlemedi. Umarım ki reddetmez. İlmi olan insandan korkmam. Bizim ona vereceğimiz dava umarım ki paradan ziyade makbule geçer. Düşünün hacısı, hocası, memuru Sarıova'nın böyle feci bir haksızlıkla kirlenmesine lakayt kalamaz. Göreceksiniz Hasan Talat Bey bu meseleyle çok ağa kadar olacak. Şahin Efendi bunları avukata da söyleyecekti. Fakat Hasan Talat Bey bu fakir kıyafetli iptidai muallimini çok kısa kabul etti. Onu bir sandalyeye oturtmaya mecbur olmamak için ayağa kalktı. Nihat ismini işitince yüzünü buruşturdu. Şu türbeyi yaktığı söylenen muallim mi? Maalesef çok meşgulüm. Ehemmiyetli davalarım var. Bir başka avukata müracaat buyurun. Şahin Efendi Hasan Talat Bey'e davayı kabul ettiremediği takdirde ona hiç olmazsa akıl danışmaya karar vermişti. Fakat bu adamın muamelesi öyle soğuk ve eziciydi ki bir kelime söylemeye cesaret edemeden dışarı çıktı. "Kabahat ben de çanak tuttum," diye söylenerek başka bir avukatın Rusuhi Bey isminde sabık bir istinaf reisinin yazıhanesine doğru yollandı. Rusuhi Bey'in hür fikirli bir adam olduğu söylenirdi. Sarıova'da pek iş yapmamasının büyük sebeplerinden biri de bu şöhretiydi. Şahin Efendi'yi çok iyi kabul etti. Vakayı biliyordu. Bilmediği kısımları alaka ve heyecanla dinledi. Muallim Nihat Efendi'ye acıdı. Sarıovalıların çocukların hocasına karşı yaptıkları nümayişi sözde beynimizde kaydıyla ayıpladı. Şahin Efendi işe olmuş bitmiş nazarıyla bakıyordu. Fakat Rusuhi Bey sözünü yukarıda söylediklerinden tamamıyla zıt bir neticeyle bağladı. "Bu davayı maalesef deruhte edemem," dedi. "Çünkü Nihat Efendi'nin aleyhine olur. Hür fikirli bir adam olduğum için Sarıova'da beni sevmezler. Mahkeme heyetleri sırf benim ağzımdan çıktı diye en açık hakikatlerden şüphe ederler. Benim müdafaa vekili olarak ortaya çıkmam, efkar-ı umumiyeyi ve heyet-i hakimiyeyi fena halde kızdıracaktır. Hele böyle bir türbe kundakçılığı davasında. Onun için sizinle başka bir avukat düşünelim. Kim var acaba, kim var?" Rusuhi Bey başını burnunu kaşıyarak derin derin düşünüyordu. "Aklıma Hasip Kemal geliyor. Bir kere ona müracaat etseniz. Fakat işittiğime göre bu defaki intihap için nazretliğini koyuyormuş. Herhalde softa partileri kızdırmaktan korkar tahmin ederim." Şahin Efendi, "Mehmet Vehbi Bey için ne dersiniz?" dedi. Rusuhi Bey gülmeye başladı. "Ne diyorsunuz? Vehbi Bey'in meşrutiyet senesi ahrar fıkrasında bulunduğunu, sonra bir zamanda itilafçılarla çalıştığını bilmiyor musunuz? Bu intihap Cabir Bey'i fena halde pirelendirir. Zavallı Nihat Efendi'ye bir de itilafçılık lekesi sürerseniz mahvolduğunun resmidir. Kimi bulalım ya Rabbi, kimi bulalım ya Rabbi, kimi bulalım? Şekip Bey nasıldır? Jandarma kumandanının bacanağı Kadili Şeyhinin damadı Şekip Bey mi? Tam adamını buldunuz. Benim aklıma Hayrettin Haydar geliyor. Ama o da galiba Hacı Emin'in kızına talipmiş. Böyle bir şey varsa tabii böyle bir vakayı kabul edemez. Şahin Efendi Sarıova'daki belli başlı avukatların ismini ihtiyaten defterine kaydetmişti. Şimdi artık şahıslarını, ehemmiyetlerini düşünmeden sırayla okuyordu. Ali Fadıl Bey kabul etmez çünkü efkafın avukatıdır. Kerim Bey gölgesinden korkan bir adamdır. Böyle kazalı işlere girmez. Cemal Bey maalesef menfaat hususunda pek korkaktır. Ekseri eşraftan ve hocalardan olan müşterilerini kaçırmaktan çekinir. Şahin Efendi dehşet içindeydi. Demek koca Sarıova'da bir mazlumu müdafaa için dört çift söz söyleyecek bir avukat bulamayacağız. Rusuhi Bey, maalesef onun gibi bir şey dedi. Gerçi Sarıova'da başka avukatlar da vardır. Fakat kısmı azamı softadır. Onlar bu davayı kabul etseler bile biz emniyet edemeyiz. Müvekkillerine hıyanet mi ederler? Her şey memuldür. Beyefendi, bu Nihat Efendi benim ne akrabam, ne dostum, ne hatta tanıdığım bir adam. Bu işten istifade beklemek şöyle dursun, belki zarar bile göreceğim. Sırf bir biçare adamın hayat ve namusunu tehlikede gördüğüm için bu meseleye karıştım. Bana bir akıl öğretiniz, şaşırdım kaldım. Rusuhi Bey dikkatle gülümseyerek Şahin Efendi'ye baktı ve elbet bir şey düşüneceğiz dedi. Fakat çok ihtiyatlı hareket etmeye mecburuz. Görünüşte Sarıova'da avukattan bol bir şey yoktur. Çarşı başındaki büyük hanın altında sıra kahveler vardır ya, onlar baro gibidir. Her birinde lakal 2-3 dava vekiline tesadüf edilir. Civar kasabalar ve köylerden gelen yabancılar ekseriye bu hana inerler. Bunlardan %80'ini şeriye veya adliye mahkemelerinde davası işi vardır. Ömrümcek ağa düşen sineğe nasıl atılırsa bu avukatlar da köylülere öyle atılırlar. Onların müşteri avlamak için yaptıkları maskaralıklar, şarlatanlıklar yanında sokaktaki mezat malcıların gürültüleri hiç hükmünde kalır. En olmayacak şeyler için adamcağızları ümide düşürürler. Evvela çocuğun adını koyalım mukaddemesiyle başladıkları pazarlıkları işitseniz, yalnız meslekten değil, insanlığınızdan iğrenirsiniz. Hasılı haklarını aramaya gelen zavallı köylüleri soyup soğana çevirirler. Avukatınızı tabii bunlar arasından da intihap edemeyeceğiz. Yalnız bir çare kalıyor. Sarıova'ya yeni gelmiş, İhsan isminde bir genç avukat tanıyorum. Henüz tecrübesi yok. Fakat zeki, müsait ve namuslu bir çocuk. Davayı ona verirsiniz. Memnuniyetle kabul edeceğini zannederim. Çünkü henüz Sarıova'da müşterisi falan yoktur. Bu dürüve davası onun için muvaffakiyetli bir başlangıç olabilir. Davayı kendi başına da idare edebileceğini zannetmem. Fakat tamamıyla gizli kalmak şartıyla ben kendisine yardım ederim. Şahin Efendi o kadar sevindi ki Rusuhi Bey'in yüzünü gözünü öpecekti. Avukat yazıhanesinin başında Emir Dede başmuallimini teşhi ederken onun sırtını okşadı. ''Siz ne kadar garip ve vicdanlı bir insansınız.'' dedi. ''Doğrusunu söyleyeyim, konuşmaya başladığınız zaman bu mesele beni o kadar alakadar etmiyordu. Fakat heyecanınız adeta bana da sirayet etti. Bu Nihat Efendi işini hemen hemen benimsedim. Belki inşallah muvaffak oluruz.'' 23. Avukat İhsan Şahin Efendi'yi dikkatle dinledikten sonra ''Bu davayı memnuniyetle alırım.'' dedi. ''Sarıova ile teşerrüfümüze vesile olur.'' Umumun inadına karşı davayı kazanırsam benim için ne âlâ. Aksi halde tası tarağı toplar Sarıova'dan çeker giderim, bu da beni müteessir etmez. İhsan 28 yaşlarında iri yarı bir gençti. Şahin Efendi bu adamın kendi üzerinde bıraktığı tesiri arkadaşlarına şöyle anlattı. Havai sohbetler arasında süt irisi bir mektep çocuğu gibi hafif, saf, mülahazasız ve kaygısız. Fakat iş üzerinde konuşurken kırkını geçmiş bir adam gibi olgun, pişkin, deruniş görünüyor. Hasılı daima hakiki yaşından ya çok fazla ya çok eksik gösteren bir adam. Herhalde bizim için fedakarca çarpışacağı muhakkak. Muhakeme günü yaklaşmıştı. Muallim Nihat Efendi'yi hapishanede sık sık ziyaret eden avukat İhsan, müdafasını hazırlıyor, ara sıra da gizlice avukat Rüsvi Bey ile müşahereye gidiyordu. Genç avukat da Şahin Efendi gibi nikbindi. Nihat Efendi'nin türbeleri yakmak lazım demiş olması sadece zevzekliktir. Bu husustaki şehadetler bir delil kıymetine haiz olmazlar. Mütekahit memur ile türbedarzadenin idarelerine gelince yanık yüzlü çobanla muallimin karısının ifadeleri Nihat Efendi'nin akşam ezanında kasaba haricinde yangından yarım saat evvel de evinde olduğunu gösteriyor. Mahkeme Nihat Efendi'yi mahkum etmek için neye istinat edecek? Mahaza bir nokta zihnimi gıcıklıyor. Kelami Baba türbesine kundak sokulduğu muhakkak. Bunu kim, ne için yapmış olabilir? Ah, buna dair bir ipucu elde edebilmiş olsaydık. Muhakemeden bir gün evvel Sarıova gazetesinde çıkan bir havadis Şahin Efendi ile arkadaşlarını yıldırımla vurulmuşa döndürdü. Muharrimlerden biri yanık yüzlü bir çobanla görüşmüş. İsmail Ağa ismindeki bu ihtiyar ilk ifadesini değiştiriyor. Ben gerçi adamı çeşme başında gördüm ama salı akşamı değil, pazartesi akşamı, yani yangından bir gün evvel gördüm. İhtiyarlık hali, müstentik beye günü yanlış söyledim. Ben Müslüman adamım, iki elim yanıma gelecek, vebal altında kalmaktan korkarım. Mahkemeye bunu böylece anlatacağım, diyormuş. Diğer taraftan Nihat Efendi'nin karısı da o gece rahatsızlığı sebebiyle erken yattığını, kocasının hangi saatte eve geldiğini bilmediğini, zaten kendisi yangının sonuna doğru uykudan uyandığını söylüyormuş. Avukat İhsan bu hesapta yoktu. Müdafaamız kökünden yıkıldı diye meyus oluyordu. Şahin Efendi her zamanki iktidar ve sükunetini kaybetmişti. Yumruklarını sıkarak bağırıp çağırıyordu. Melunlar, çobanı kandırdılar. Bize fena bir oyun oynadılar. Bugün meselesini onlar icat ettiler. Kadının ağız değiştirmesine gelince hiç şüphesiz bu da aynı fabrikanın mahsulüdür. Zavallı Nihat Efendi. Çoluğumu çocuğumu aleyhime kışkırttılar, bizi birbirimize düşürdüler diye bağırtanlar, niçin karıyı kocayı aleyhine şehadette bulunmaya teşvik etmesinler? Kim bilir kadını korkuttular mı, yoksa sana daha iyi bir koca mı bulacağız diye kandırdılar, bilinmez ki. Bin çeşittir marifetleri iblislerin. Deli Necip, Doğan Bey, sopasını kaybetmiş kör gibi bağırıp çağırmada fayda yok, bir şey düşünelim, dedi. İhsan birdenbire azimkar bir tavırla ayağa kalktı. Ben Rusnuhi Bey ile görüşmeye gidiyorum. Müdafaa sistemini değiştireceğim. Cüretkar bir şey yapacağım. Kafkasyalıların bir darbu meseli vardır. Ya eşek semeri ya semer eşeği derler. İkisinden biri olacak. Müdafaamda bütün kuvvetimle çobana ve Nihat Efendi'nin karısına yükleneceğim. Onları yalan şahitlikle itham edeceğim. Onlar tezyik ve tazyik neticesi olarak ilk ifadelerinden dönmüşlerdir. Basit insanlardır. Mahkeme mahir bir istinkak neticesinde onlara hakiki söyletebilir, diyeceğim. Hem yalnız bu kadarla da iktifa etmeyeceğim. Mahkeme bu ihtiyar çobanla sarf kadını tazyik eden kimseleri meydana çıkarırsa, yalnız Nihat Efendi'yi haksız bir mahkumiyetten korumuş olmaz, hakiki mücrimlerin yakasını da yakalamış olur. Çünkü yangının bir kasıt eseri olduğu tahakkuk edilmiş olmadığına göre, bunun mutlaka bir ya da birkaç faili vardır. Bu fail veya failleri şahitleri elde etmek suretiyle tahkikatı yanlış bir yola sevk etmeye, kendi yerlerine bir masumu mahkum ettirmeye çalışan kimselerin olduğu %100 muhakkaktır. Evet, çobanla kadını isticvap ediniz. Sarıova gazetesine onları ifade değiştirdikleri hakkındaki havadislerinin bir güne düşmesindeki tesadüfü izah ettiriniz. Bilhassa vaka gecesi Nihat Efendi'yi gördüklerini inatla söyleyen Türbedarzade ile müteakit memuru sıkı bir tetkikten geçiriniz diye bağıracağım. Deli Necip, bravo İhsan, güzel, çok güzel diye el çırptı. Şahin Efendi telaşla ayağa kalktı. Dur, gürültü etme. Bu müdafayı, daha doğrusu bir mukabil hücumu ben de güzel buluyorum. Ama bu meselede kendi fikirlerime itimat edemiyorum. Kanuni inceliklerine bizim aklımız ermez. Hatta hatırı kalmasın ama bu noktada İhsan'a da pek fazla itaat edemem. Ne de olsa taşkın ve tecrübesiz bir gençtir. Hemen Rusuhi Bey'e gidelim. Geçtim, heyecanla yanlış bir iş görürüz, amcağızın işini büsbütün karıştırırız. 13. ayrımın sonu, sayfa 195.